Ayrım 53, Büyük İslam İlmihali, sayfa 431. Din ve muamelatta sözleri kabul edilecek ve edilmeyecekler. 48. Sadece dinle ilgili Allah'la kul arasındaki bir ibadet işinde adaletli olan kimselerin sözleri kabul edilir. Fasıkların ve gayrimüslimlerin sözleri kabul edilmez. Bir suyun temiz olmadığını adalet sahibi bir Müslüman haber verir de başka su bulunmazsa teyemmüm caiz olur. Fakat bunu fasık veya ne olduğu bilinmeyen veya gayrimüslim bir kimse haber verirse araştırma yapmak gerekir. O suyun gerçekten temiz olup olmadığı araştırılır. Sonunda kuvvetli görüşe göre işlem yapılır. Şöyle ki eğer bu haber veren kimsenin doğru söylediğine kuvvetli bir zan hasıl olmuşsa yalnız teyemmüm yapılır. Yalan söylediği hakkında kuvvetli zan varsa o su ile abdest alınır ve ihtiyat olarak da teyemmüm edilir. 49. Bir suyun temiz olduğunu bir adil Müslüman ve temiz olmadığını diğer adil bir Müslüman haber verse bu suyun temiz olduğuna hükmedilir. Çünkü suda asıl olan temiz olmaktır. Fakat ölü bulunan bir hayvanın boğazlanmış olduğunu bir adil ve boğazlanmamış olduğunu da diğer bir adil şahıs haber verse burada en kuvvetli olan kanaate göre işlem yapılır. 50. Bir gayrimüslimin ihtida ettiğini, İslam'ı kabul ettiğini bir Müslüman haber verse onun üzerine cenaze namazı kılınması caiz olur. 51. Alım-satım ve benzeri muamelelere gelince bunlarda adalet şart değildir. Fasıkların ve gayrimüslimlerin sözleri de bu işlerde kabul edilir. Hatta bunların bu muameleler içinde saklı helal ve harama ait sözleri de geçerlidir. Misal, bir gayrimüslim yanında bulunan bir et hakkında ben bunu bir Müslümandan veya bir kitap ehlinden aldım dese, o eti bir Müslümanın yemesi helal olur. Aksine olarak bir mecusiden aldım dese helal olmaz. Muamelat denilen işler çok geniş ve çok kapsamlıdır. Onun için bu işlerde gayrimüslimlerin de sözlerini kabul etmek sosyal bir zarurettir. İslam'da aile ve akrabalık ilişkileri. 52. Müslümanlar arasında bir din kardeşliği vardır. Bu din bakımından genel bir yakınlık ve akrabalıktır, en kuvvetli bir bağdır. Bu yönden Müslümanlar herhangi ırka, herhangi yurda bağlı olurlarsa olsunlar, birbirlerine bağlıdırlar, birbirini sever, birbiri hakkında hayır isterler. Bir ayet-i kerimede buyurulmuştur. Müminler şüphe yok ki kardeştirler. Bundan başka Müslümanlar arasında birbirinden farklı derecelerde bir soy, bir nesep, bir hısımlık ve akrabalık vardır. Bu bakımdan da aralarında bir takım görevler, haklar ve hükümler bulunur. Bunların gözetilmesi dinimizce gereklidir. 53. Müslümanların çoğalmaları ve kuvvetlenmeleri, yurtlarını ve varlıklarını savunabilmeleri aralarında aile ocağının gelişmesine bağlıdır. Bu yönüyle aile kurmak ve bu ailenin devamına çalışmak İslam'da önemli bir görevdir. Şöyle ki aile yuvası kurmaya gücü yeten ve kendisinde kuvvetli bir meyil bulunan Müslüman için evlenip aile sahibi olmak vacip veya farzdır. Nefsi taşkın olmayan bir Müslüman için de bir müekked sünnettir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Evleniniz, çoğalınız çünkü ben kıyamet günü ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm. Fakat kadına zulüm ve eziyet edileceği bilinerek zevce haklarını çiğneyecek olan kimsenin evlenmesi haramdır. Çünkü bu durumda aile hayatından beklenen yararlar elde edilemez. 54. Talak, boşama işine gelince bu bir yönden meşru ise de diğer bir yönden yasaktır ve sakıncalıdır. Şöyle ki, aile hayatından beklenen şeyler elde edilmeyince veya iffet ve geçim bakımından bir fenalık yüz gösterirse, boşama meşrudur, müstahsendir. Fakat böyle bir gerek ve zaruret bulunmadıkça boşama kötüdür, müstahsen değildir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah katında helal olan şeylerin en sevimsizi boşanmaktır. Onun için aile hayatını yaşatmaya çalışmalı, gereksiz olarak ayrılma ve boşama olaylarına meydan vermemelidir. Bunun sorumluluğundan çekinmelidir. 55. Her Müslüman için aile hayatı ile ilgili din meselelerini yeteri kadar bilip onları uygulamak da bir görevdir. Kimlerin birbiriyle evlenemeyeceğini, kimlerin evlenebileceğini ve kimler arasında mahremiyet bulunduğunu bilmek gerekir. 56. Nikah denilen evlenme akdi, sözleşmesi, karı koca olacak Müslümanlar veya bunların velileri veya vekilleri arasında iki mümin erkeğin veya bir erkekle iki mümin kadının şahitlikleriyle gerçekleşir. Çiftlerden biri tarafından teklif ve diğeri tarafından kabul olur. Şöyle ki, ben seni zevce edindim diye yapılan teklife karşı tarafta kabul ettim der. Çiftlerin veli veya vekilleri de şöyle der. Ben falanın kızı, falanı, velisi veya vekili olduğum falan için zevce kabul ettim diye yapılan teklife karşı. Ben de falan kimseyi velisi veya vekili bulunduğum falancaya veli veya vekil olarak evlendirdim der. Buna da şahitler şehadet ederler. Böylece icap ve kabul tamamlanıp akit yapılmış olur. Ayrıca kadına mehir adı ile emsaline kıyasla bir mal verilmesi veya anılması gerekir. Bu mehir her iki tarafın rızası ile daha önce de tayin edilebilir. Kadın bu mehrini sonra kocasına bağışlayabilir. 57. Babalar, dedeler, anneler, nineler, erkek ve kız kardeşler, amcalar, dayılar, halalar ve teyzeler arasında bir soy yakınlığı ve ebedi bir mahremlik vardır. Bunlar arasında nikah asla caiz değildir. Bir kimse hiçbir zaman bunlardan herhangi birini nikahlayamaz. Yine bir kimse kendi kardeşinin kızını ve bunun torunlarını da alamaz. Fakat bir kimse amcasının, halasının veya teyzesinin kızını alabilir. İki kardeş çocukları birbirleriyle evlenebilirler. Bunlar arasında akrabalık varsa da mahremiyet yoktur. 58. Süt emme ile meydana gelen mahremiyette soyla sabit mahremiyet gibidir. Onun için bir kimse ile süt babası, süt anası, süt dedesi, süt ninesi, süt kardeş evladı, süt halası, süt teyzesi arasında ebedi bir mahremiyet vardır. Bunlar birbirleriyle evlenemezler. Süt mahremiyetinin gerçekleşmesi için süt emen çocuğun 2,5 yaşından küçük olması ve emdiği sütün boğazından geçmiş olması şarttır. Bu 2,5 yıldan sonra emilen veya içilen süt ile süt evlatlığı veya kardeşliği olmaz. Bu müddet İmam Azam'a göredir. İki imama göre süt emme müddeti 2 senedir. 59. Zevcenin kocasının bazı akrabaları ile ve kocasının da zevcesinin bazı akrabaları ile sıhriyet, hısımlık bakımından mahremiyetleri olur. Bu ise nikahın cevazına engeldir. Şöyle ki, bir kimse kendi karısının anasını, ninesini, başka kocasından olan kızını veya torununu asla nikahlayamaz. Karı koca arasındaki evlilik kalkmış olsa bile. Bir insan eğer bunlardan birine helal olmadıkları halde yaklaşmış olsa veya bunların bir uzvunu harareti duyurmayacak bir engel olmaksızın şehvetle tutsa veya öpse, bunun karısı kendisine ebedi olarak haram olur. Buna hürmet-i müsahire denir. 60. Bir kadın da kendi kocasının babası ile veya başka zevcesinden olan oğlu ile torunu ile evlenemez. Bunların arasında da ebedi bir hürmet vardır. Eğer aralarında helal olmayan bir yakınlık, temas veya şehvetli bir ilişki, dokunma meydana gelse bu zevce ebediyen kocasına haram olur. 61. Bir erkekle kendi karısının kız kardeşi, halası veya teyzesi arasında geçici olarak bir hürmet vardır. O erkeğin zevcesiyle boşama gibi bir sebeple nikah, zevciyet kalkınca iddet çıktıktan sonra bunlardan herhangi birini nikahlayabilir. 62. Bir kimse üvey annesiyle kendi oğlunun veya torununun karısıyla asla evlenemez. Nikah kalksa bile bu caiz olmaz. Bunlar arasında da hürmet-i müsahire vardır. Eğer bir kimse oğlunun veya torununun zevcesine veya babasının zevcesine gayrimeşru ilişkide bulunsa veya şehvetle dokunsa bu kadın kocasına ebedi olarak haram olur. 43. Hısımlıktan doğan haramlık meşru olmayan ilişkiyle de meydana gelir. Şöyle ki, bir kimse gayrimeşru surette ilişki kurduğu veya şehvetle tuttuğu veya öptüğü veya tenasül organına şehvetle baktığı bir kadının nesep veya süt yönünden anasını, ninesini, kızını, torununu asla alıp nikahlayamaz. Bunlarla kendisi arasında ebedi bir haramlık bulunmuş olur. Bu yapmış olduğu haram işin bir nevi cezasıdır. 64. Bir Müslüman başkasına nikahında veya iddetinde bulunan bir kadını alamaz. Yine bir Müslüman kitap ehli denilen bir Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebilirse de bir Mecusi veya putperest kadını nikah edemez. Ancak kadın şirkini terk ederse o zaman caiz olur. Müslüman bir kadın ise hiçbir gayrimüslimle evlenemez. Bu İslam dininde kesinlikle haramdır. Böyle bir durum İslam şerefine, İslam yararına, Müslüman kadının selamet ve mutluluğuna aykırıdır. 65. Müslümanların karşılıklı olarak birbirleriyle ilişkilerinde bir hürmet ve nezaket vardır. Bir Müslüman başkasının evine rızası olmadan giremez. Başkasının evi içine izni olmadan dışarıdan bakamaz. Sözleriyle kimseyi rahatsız edemez. Erkekler göbekleri altından diz kapakları altına kadar olan yerleri müstesna olmak üzere birbirlerinin diğer bütün organlarına bakabilirler. 66. Kadınların birbirlerine veya kocaları olmayan erkeklere bakmaları da erkeklerin birbirlerine bakmaları gibidir. Onun için Müslüman kadın diğer bir kadının veya bir erkeğin göbeği altından diz kapakları altına kadar olan kısmına bakamaz, diğer uzuvlarına bakabilir. Ancak bir şehvet duygusu, kalben bir istek ve meyil bulunmamalıdır. 67. Bir erkek, kötü bir niyet olmaksızın yabancı olan, kendisine nikah düşen bir kadının yalnız yüzüne ve ellerine bakabilir. Fakat kendisine ebedi olarak haram bulunan anasının, kızının ve teyzesi gibi kimselerin yüzlerine, başlarına, göğüslerine, kulaklarına ve baldırlarına yine aralarında şehvet korkusu olmamak şartı ile bakabilir. 68. Erkekle zevcesi arasında özel durum olduğundan bunlar şehvetle veya şehvetsiz olarak birbirlerinin bütün vücutlarına bakabilirler. Yalnız cinsel organlara bakılmaması daha iyidir. Edebe uygun olan budur. 69. Bir doktor tedavisinde bulunan bir kadının hasta olan herhangi bir organına zaruret miktarı bakabilir. Fakat onun tedavisini bir kadına öğreterek ona yaptırması daha uygundur. İslam'da kazancın, kesbin önemi. 70. İslam'da kazanç, geçim sağlama alanına atılmak aslında ilim gibi bütün Müslümanlar için pek önemli bir görevdir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. Çünkü her Müslüman yükümlü olduğu görevleri kazanç sayesinde yerine getirebilir. Bu görevlerin yapılması kuvvet ve sağlığa bağlıdır. Kuvvet ile sağlık da gıdaya ve diğer ihtiyaçlara bağlıdır. Bunlar da ancak kazançla sağlanabilirler. Onun için kazanç alanına atılmak önemli bir görevdir, bir farzdır. Şöyle ki, 71. Herhangi bir Müslüman kendi nefsini ve geçimleri üzerine gerekli olan kimseleri geçindirmeye ve borçlarını ödemeye yetecek kadar helalden kazanmakla yükümlüdür. Bu bir farzdır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Her Müslüman üzerine helali aramak vaciptir. 72. Fakirlere yardım, düşkünlere iyilik etmek için yetecek miktardan fazla kazanç sağlamak memduhtur, iyidir. Böyle bir kazanç nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun yararı başkalarına dokunur. 73. Geniş bir dirliğe ermek ve fazla nimetlenmek için daha fazla kazanç sağlamak mubahtır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Salih, iyi ve dürüst insan için yararlı mal ne güzeldir. 74. İnsanlara karşı büyüklenmek ve övünüp gururlanmak için yapılan kazançlar haramdır. Helal yoldan kazanılmış olması fark etmez. İnsanlara karşı serveti ve mevkii ile çalım satan kimseler ahirette Yüce Allah'ın gazabına uğrayacaklardır. Çeşitli kazanç yollarının üstünlük dereceleri. 75. Çeşitli kazanç yolları vardır. Bunlardan en faziletlisi cihat yoludur. Sonra sırası ile ticaret, ziraat ve sanattır. Bazılarına göre ziraat ticaretten daha faziletlidir. Şöyle ki, 76. Müslümanlar için gerektiğinde cihada koşmak, İslamiyeti yüceltmek, İslam yurdunu ve varlığını korumaya çalışmak farzdır. Bu farz duruma göre genişler. Eli silah tutan Müslümanların bir kısmına ve yetişmezse hepsine yönelen bir farz olur. Bu uğurda düşman ile çarpışan ve düşmanı sindiren İslam mücahitleri, gazi ve ölenler de şehitlik rütbesini kazanırlar. Şehitlere ölü denilmesi doğru değildir. Onlar ebedi bir hayata sahiptirler. Onlar Yüce Allah'ın manevi huzurunda rızıklanır dururlar. Onun için şehitlik büyük bir rütbedir. İşte bu cihat sonunda Müslümanların galip gelerek mal elde etmeleri en faziletli bir kazançtır. Çünkü bu sayede İslam üstün kılınmış olarak maddeye de sahip olunur. Bu mallar İslam devlet başkanı tarafından bir ölçü içerisinde mücahitlere bölünür. Bu malları mücahitlerin kendilerinin almaları karışıklığa sebep olacağı, diğer mücahitlerle hazinenin haklarına aykırı düşeceği için helal değildir. 77. İslam'da ticaret de pek önemli bir kazanç yoludur. Çünkü ticaret cemiyetlerin yükselmesine ve mutluluğuna sebeptir. Bir hadisi şerifte, rızkın onda dokuzu ticarettedir buyurulmuştur. Diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Muamelesi doğru Müslüman bir tacir, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle bir arada bulunur. 78. İslam'da ziraat de pek önemli bir kazanç yoludur. Bunun yararı çok geniştir. Ekincilik insanlarla beraber doğmuştur. Bununla ilk uğraşan zat Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Rızkı yerin altında bulunan şeylerde arayınız. Bu yüksek emir hem ziraat hem de madencilik için geçerlidir. 79. İslam'da sanat da pek geçerli bir kazanç yoludur. Birçok sanatkar vardır. Bunların bir kısmı cemiyet hayatı için gereklidir. İnsan kendine en yararlı ve seçkin sanatlardan birini seçmelidir. Bir hadisi şerifin anlamı şöyledir. Sanat fakirlikten koruyan bir güvencedir. 80. İslam'da dilenme aslında bir kazanç yolu değildir. Az çok kazanabilmeye gücü yeten bir Müslüman için dilenme haramdır. Müslüman yüksek bir şerefe sahip olduğu için onun ruhu dilenmeye tenezzül etmez. Ancak kazançtan tamamen aciz kalan bir kimse için dilenmeye gerekli olur. Böyle aciz bir kimse dilenmeyi bırakıp açlıktan ölecek olsa günah işlemiş olur. Çünkü kendisini tehlikeye atmış ve bir nevi intihar etmiş sayılır. Bu durumda dilenmek bir mecburiyet olduğu için zillet sayılmaz. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Dilenme kulun en son kazancıdır. 81. Bir fakir dilenemeyecek durumda olsa halini anlayan her Müslüman için ona bizzat yardım edip yedirmek veya başkasını vasıta kılmak ve böylece onun hayatını kurtarmak farz olur. Bu farz yapılmazsa durumundan haberi olan Müslümanlar günahta ortak olurlar. Şu da bilinmelidir ki bir günlük yiyeceği olan bir fakirin dilenmesi helal değildir. Alışverişin çeşitleri ve kar, kazanç miktarı. 82. Satış malı malla değiştirmek demektir. Bir kimse elindeki malını aza çoğa satabilir mi? Bu mesele açıklanmaya muhtaçtır. Şöyle ki, satış işlemi başlıca 4 kısma ayrılır. 1. Bir malı maliyet fiyatına satmaktır. Buna tevliye denir ve caizdir. Bir satıcı bazen elindeki malını hiçbir kar gözetmeksizin aldığı fiyata satar. Bu kendi hakkıdır. Ancak burada gözetilecek şey maliyet fiyatını doğru söylemektir. Değilse satıcı Allah katında sorumlu olur. Alıcı da dilerse alış muamelesini bozdurur, dilerse fazla bedeli geri alır. 2. Bir malı maliyetinden noksana satmaktır. Buna da vazığa denir. Burada da doğruyu söylemek gerekir. Burada alıcıya düşen ahlaki bir görev vardır. Şöyle ki, eğer malını böyle noksan fiyatla satmakta olan kimse fakirse, onun zararına meydan vermemeli, o malı değeriyle satın almalıdır. Bu bir yardım ve sadaka yerine geçer. 3. Bir mala masraflarını ilave ederek maliyetini çıkardıktan sonra bir miktar fazlası ile satmaktır. Buna da murabaha denir. Sermayenin ve masrafların hepsini tam olarak tayin eden bir tüccar, elindeki malı az çok bir kârla satabilir, bu caizdir. Ancak alıcının o mala olan ihtiyacından faydalanmaya kalkışmamalı, insafı elden bırakmamalıdır. Aksi halde böyle bir muamele kerahetten ve sorumluluktan kurtulmaz. 4. Bir malı maliyetini söylemeksizin az çok istenilen bir bedel karşılığında satmaktır. Buna da müsaveme denir. Böyle bir satış da caizdir. Hatta yalan söylemiş olmak ve sermayenin tayininde hataya düşmüş olmak tehlikesinden kurtulmak için bu tür satış iyidir. Ancak satıcı alıcıyı aldatırsa, onun piyasayı bilmemesinden faydalanarak o malın başka bir yerde bulunamayacağını ve malın çok kıymetli olduğunu söyleyerek aldatırsa ve böylece o malı gabni fahiş aşırı aldanma ile satarsa bu yaptığı iş helal olmaz. Satıcı Allah katında sorumlu olur. Alıcı da böyle bir aldatmadan dolayı o malı geri verebilir. Gabni fahiş, aşırı aldanma, mal ve eşya cinsinden olan bir şeyi değerinden %20 fazlasıyla, hayvanı %10 fazlasıyla, emlak ve akarı da %5 fazlasıyla veya daha çoğa satmaktır. Fakat böyle bir aldatma bulunmayınca yapılan satış muamelesi zorla bozulamaz. İhtikarın mahiyeti ve hükümleri 83. İhtikarın lügat anlamı azalsın ve kıymetlensin diye bir malı saklamaktır. Din deyiminde ise İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz yerlerden alıp kıymetleri yükselsin diye 40 gün bekletmektir. Böyle yapan kimseye muhtekir denir. İhtikarın 40 gün ile bağlanması dünyaca yapılacak ceza bakımındandır. Yoksa bir gün bile ihtikare meydan veren kimse günahkar olup ahiret azabına hak kazanır. 84. Bir beldeye dışarıdan gelecek malları şehirde serbest satılmaması için şehir dışında karşılayarak satın almak da bir nevi ihtikardır. 85. İhtikar, tarifinden de anlaşıldığı gibi İmam-ı Azam'a göre yalnız yenecek ve içilecek maddelerde olur. Fakat İmam Muhammed'e göre elbiselik mallarda da ihtikar olur. İmam Ebu Yusuf'a göre de topluma zarar veren herhangi bir maddede ihtikar olur. Altın, gümüş, demir ve diğer maddeler gibi. 86. İhtikarın hükümlerine gelince, topluma zararlı olan bir ihtikar tahrimen mekruhtur. Yüce Allah katında sorumluluğu gerektirir. İhtikarın sonu iflastır. İhtikar yapan, kendi adi yararı için toplumu zarara ve sıkıntıya sokuyor. Bunun sonucu olarak da toplumun hayatına kastetmiş oluyor. Onun için yetkili idareci ihtikar mallarını satmasına hüküm verebilir. Eğer satmaz da karşı çıkarsa uygun şekilde cezalandırılır ve o mallar ihtikarcının adına satılır. 87. İhtikar zamanında yetkili olan idareci eşyaya kıymet koyabilir. Şöyle ki, idareci veya yetkili kıldığı kimse bir zaruret görülmedikçe ticaret mallarına kıymet biçemez. Bu durumda mallara fiyat koymak mekruhtur. Çünkü ticaretin gelişmesine engel olabilir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Gerçekte kıymet takdir buyuran, daraltan, genişleten ve rızık veren Yüce Allah'tır. Fakat bu malların sahipleri aşırı giderlerse ve böylece en fazla iki kat fiyatla satmaya başlarlarsa, idareci veya yetkili kılacağı kimse bu konuda bilgi sahiplerinin fikirlerini alarak mallara fiyat koyabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Hatta İmam Malik'e göre, kıtlık yıllarında fiyatları belirlemek vali bulunan zat üzerine vacip olur. İsterse fiyatlarda bir aşırılık bulunmasın. 88. Bir kimse kendi arazisinin ürünlerini hapsetmekle ihtikar yapmış sayılmaz. Çünkü bu ürünler kendisinin katıksız bir hakkıdır. Buna toplumun hakkı girmez. Bir kimse kendi arazisini ekmeyebilir. Bunun için ürününü de satmayabilir. Ancak kıtlık ve pahalılık zamanını beklediği için günaha girer. Çünkü Müslümanlar için kötü bir niyette bulunmuş olur. 89. Başka bir memleketten kendi memleketine getirmiş olduğu bir malı hapseden kimse, İmam-ı Azam'a göre ihtikar yapmış sayılmaz. Çünkü toplumun hakkı bulundukları memleketten veya o memleketin çevresinden toplanan mallarda olur. Bununla beraber dış memleketlerden getirilen malları satmak müstehaptır. Bunları hapsetmekte kerahet bulunur. İmam Ebu Yusuf'a göre bu kimse de ihtikar yapmış sayılır. Bunun hakkında muhtekir işlemi uygulanır. İmam Muhammed'e göre ise adete uygun olarak dışarıdan getirilen malları hapsetmek, bekletmek mekruhtur. Fakat adete aykırı olarak pek uzak yerlerden getirilen malları bekletmek mekruh değildir. Çünkü bunlarda toplumun hakkı bulunmaz. Sonuç, ihtikarda hayır yoktur. Bu, şefkat ve merhamet duygularına aykırıdır. İnsanlık ve hayırseverlik duygularına karşı olduğundan bundan kaçınılmalıdır. 53. ayrımın sonu sayfa 440.